Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden hepinize merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hayata eklenen bugününüzde Hayatın Sesleri'ni aktarmak için bizler yine buradayız. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz programımıza sevgili dinleyicilerimiz. Yarışmamıza katılabilmeniz için telefonlarımızı, Facebook ve Twitter adresimizi, elektronik posta adresimizi hatırlatacağım. Yine programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi de yine bu adreslere iletebileceksiniz. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz program süresince sevgili dinleyicilerimiz. Program sonrasında ya da program içerisinde yine ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz de şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook ve Twitter üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, dün itibariyle yarışmamıza başladık biliyorsunuz. Haftanın teması çay sevgili dinleyicilerimiz. Siz sevgili dinleyicilerimiz için çay ne ifade ediyor? Benim için çay diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için. Evet, Cuma günü programımızın sonunda siz yarışmamıza katılan dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri programından bir armağan kazanacak. O dinleyicimiz neden siz olmayasınız? Çünkü çayın hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz şüphesiz. Hepimiz için çayın farklı bir yeri vardır, özellikle Türk kültüründe. Bunun için bekliyoruz çayla ilgili cümlelerinizi, sözcüklerinizi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi önce bir müzik diyoruz. Bakalım müziğimiz ne?
Gidelim yali. Sırtındaki sepetinden olayım hamali. Ben olayım hamali. Ben olayım ha. Sırtındaki sepetinden olayım hamali. Ben olayım hamali. Ben olayım ha. Keseyi omuzunu keseyim. Aç beyaz peştamali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yok. Aç beyaz peştamali bir göreyim yüzünü, bir göreyim yüzünü, bir göreyim yok. şurada dükledi. Sen misun, sen misun, alemun dilindesun. O kadar güzel misun, eldun funduk talidi. Gel de şure, de şure, adını bilmiyorum. Adın olsun meşure, funduk toplamak için. Eldun funduk talini, ben acırım, acırım. Meşurenun halini, bize gölge edeyi. Funduğun yaprakları, kız sana haram. Çayeli toprakları, çayeli toprak. Kız sana haram olsun, çayeli toprakları, çayeli toprakları, çayeli toprak.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Çayeli'nden öteye uzandık. Şimdi de Rize'ye gidiyoruz. Rize'de Ulusal Çay Konseyi var. Bu konseyle ilgili bilgiler almak üzere bir telefon konuğumuz olacak. Sayın Dilek Altun telefon hattımızda, Ulusal Çay Konseyi Proje Koordinatörü. Sayın Altun, merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar Nilgün Hanım. Sayın Başkentinden hepinize selam ve saygılar iletiyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz. Biz de Türkiye'nin başkentinden saygılar, sevgiler yolluyoruz Rize'ye. Evet, şimdi Ulusal Çay Konseyi'nden birazcık söz edelim isterseniz. Kuruluş aşamasından, çalışmalarınızdan neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Tabii ki de Ulusal Çay Konseyi 2008 yılında Tarım Kanunu'na göre kurulmuş bir konseydir. 2008 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Şu anki yönetim kurulu başkanımız, Çaykur Genel Müdürümüz, aynı zamanda İmdat Sütlüoğlu'dur. Başkan yardımcımız, Rize Ticaret Borsası Başkanı, aynı zamanda kendisi Sayın Mehmet Erdoğan var yönetimimizde. Ve yönetim kurulu üyemiz toplam 9 kişiden oluşuyor. Her ay düzenli olarak yönetim kurulu toplantıları yapıyoruz. Çayla ilgili sorunları tespit edip bunlarla ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz, onlarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar birçok eğitim projesi tamamladık, çalıştaylar yaptık. Kısacası onlardan değinebilirim size. En güncel yaptığımız son 2 yıldaki çalışmaların özetini verecek olursak, Türk çay sektöründe stratejik marka yönetimi eğitimini gerçekleştirdik. Türk çay sektörünü inovasyonla buluşması amacıyla bir proje çalışmamız oldu. İnovasyon vurgusunu çayda nasıl yapabiliriz? Çayda ne gibi yenilikler sağlanabilir? Bunlarla ilgili çay sektörü temsilcileriyle birlikte eğitim projesi düzenledik.
Uluslararası marka olma çalışmalarınız var yani.
Evet, kesinlikle. Çay zaten hani Türkiye'de çok seviliyor, içiliyor. Ancak biz çayımızı yurt dışına da satmamız gerekiyor. İhracat rakamlarımız çok düşük ne yazık ki. Bunun temel sebebi de Türkiye'de üretilen çaydaki işçilere verilen ücret ile Hindistan ve Sri Lanka'daki çay üretici firmaların işçilere verdikleri ücret ne yazık ki aynı değil. Türkiye'de bugün bir çay toplayan kişi 80 ila 100 TL arasında bir ücretle bu çayı topluyor. Ancak Sri Lanka'daki çay işçisine verilen ücret 1.75 dolarına denk geliyor. Böyle uçurum kadar fark var arada. Ancak dünya piyasasında da yer almak istiyoruz. Bu farkı nasıl kapatabiliriz? Ne gibi çalışmalar yaparak Türk çayı imajına katkı sağlayabiliriz? Bununla ilgili çalışmalarımız oluyor. Diğer bir çalışmamız ise Türk çayı tanıtım filmi hazırladık. Yakında ulusal basınla ve uluslararası basınla da paylaşacağız. Şu an dublajları tamamlanıyor. Türkçe'yi tanıtım filmimizi Türkçe ve İngilizce olarak hazırladık. Özellikle yurt dışı fuarlarına katılımda Türkçe'yimizi anlatma anlamında İngilizce olarak hazırlamayı uygun gördük. Ve Türkçe'ye kamu spotu çalışmamız var. Türkçe'yimi güvenliği için vurgusu yapacağız orada da. Çünkü bizim çayımızda pestisit denilen zirai ilaç kalıntıları bulunmamaktadır. Bu da tamamen Türkiye'nin ve Rize'nin coğrafi konumundan kaynaklanmaktadır. Çünkü Türk çayının üzerine en büyük şansımız şu ki kar yağıyor. Ve kar yağdığı için doğal olarak Türk çayımız zaten kendini sürekli yenilemesini karla sağlamış oluyor. Bundan dolayı herhangi bir zirai ilaç kalıntısı veya zirai ilaç uygulaması ülkemizde olmamaktadır. Bu da bizim için ve Türk çayını yurt dışına tanıtmak anlamında büyük bir artı. Biz de bu artılarımızı, güçlü yönlerimizi ön plana çıkartarak Türk çayını nasıl daha iyi tanıtabiliriz, onunla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an çok güncel bir çalışmamız var. Kısacası ona değinmek istiyorum izninizle. En son yönetim kurulunda aldığımız karar gereği Türkiye Çay İçiyor temalı ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlemeyi karar verdik ve 3 gün önce yarışmamız başladı. Böyle bir yarışmaya başlamamızın sebebi ise Türkiye'de her gün günde 250 milyon bardak çay tüketiliyor. Yani kültürümüzün bir parçası olan çay bizim için sohbettir, dostluktur, misafirperverliktir, samimiyettir, iletişimdir ve sevgidir.
Yarışma ne zaman sonlanacak? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz bu yarışmalara nasıl katılacaklar?
Tabii ki yarışmamızın son başvuru tarihi 15 Mayıs 2015 Cuma günü saat 23.00'a kadar olacak. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılabilir. Yarışmamız aynı zamanda TFSF tarafından onaylanmıştır. Ulusal çapta bir yarışma olacaktır. Her katılımcı 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilir. Şu an Ulusal Çay Konseyi'nin web sitesine tıkladığınız zaman karşımızda fotoğraf yarışması butonumuz var. Onu tıkladığınızda hemen zaten yarışmanın tüm detayları, şartnamesi karşınıza çıkacaktır. Çok güzel bir yarışma. Toplamda 20.000 TL ödüllü bir yarışma. Çünkü tüm Türkiye katılsın istedik bu yarışmaya. Türkiye gerçekten çay içiyor ama çayla ilgili görsellikte eksikliklerimiz var. O anlamda bu yarışmaya öncelik yapmak.
Evet, bizim de yarışmamız var. Dün itibariyle başladı. Bu haftanın sonuna kadar devam edecek. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Çay sizler için ne ifade ediyor diye. Bununla ilgili cümlelerini bekliyoruz. Programımızın hafta sonuna kadar olan bölümünde biz de hafta sonu çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bir armağan kazanacak bizden. Çayımız olmasaydı hayatımız tatsız olurdu galiba, değil mi Sayın Dilek Altun?
Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Çünkü çay bir içecekten çok daha fazlası bizim için. Yani sadece içecek olarak düşünmeyelim. Sosyal dönüşümü olan bir araç. Her yerde, her fırsatta, her zamanda mekansız ve sınıfsız içecek diyoruz biz çaya. Çünkü çayın bir sınıfı yok. Yani bugün bir cumhurbaşkanı, başbakanı da çay içiyor. Bugün bu Türkiye'nin esnafı da, işçisi de, öğrencisi de çayı gönül rahatlığıyla tüketiyorsa bizim çaya ve Türk çayına katkı sağlama amaçlı çok daha güzel çalışmalar yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Umarız uluslararası marka olma çalışmalarınızda en kısa zamanda sonuçlanır. Size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hayatınızdan çay eksik olmasın. Saygılarla.
Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sevgi saygı Ankara'dan Rize'ye. Dilek Altun'du sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuz Ulusal Çay Konseyi Proje Koordinatörü. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'ne müzikle devam ediyoruz.
yaşımı silen o Sanarino, yaşımı silen o Sanarino.
Sözcükler. ...15.23'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve duyduğunuz gibi Sihirli Sözcükler bölümümüz başlıyor sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluat'a yine bizimle birlikte bu bölümde merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, sağ olun.
Evet, dil kültürün en büyük taşıyıcısı ama sözcükler de duygu, düşünce ve inancın taşıyıcısı.
Elbette.
Değil mi?
Elbette, özellikle de inancın, bugün biraz ondan bahsedeceğiz. Tabii inanç deyince...
Mutlu yaşamanın yollarından aslında inanç.
Tabii. Çok derin ve sağlam. Hı-hı. Hani binaları taşıyan kolonlar ve kirişler vardır. Onlardan bahsediyoruz aslında.
Evet.
Ve inanç deyince bazılarının farkındayız, bazılarının değiliz. Yine onu dile getirmiş olalım. Çünkü...
Nelerin farkındayız
bahsettiğimiz
mesela?
Bahsettiğimiz aslında... inanç deyince açıkçası ilk akla gelen bir dine mensubiyet olabilir.
Ama sözcüklerdeki o değil.
Sözcüklerde geçerli olan ya da bizim bugün baktığımız alan orası değil. Çünkü biz bazı şeylere inanıyoruz ama adını koymuyoruz. Hı-hı. Daha doğrusu adını koyma ihtiyacı hissetmiyoruz hayatın içinde. Kendimize ait kabuller, başkalarına ait yargılar diyelim. Hayata dair bazı ön kabuller aslında inanç cümleleri. Hı-hı. Çok da güçlüler. Yani ben şunu yapamamla biten her türlü cümle aslında bir inanç cümlesi. Ben dil öğrenemem, ben güzel. Hanımlar için çok sık görüyorum, duyuyorum bugünlerde özellikle. İşte araba kullanmak zor.
Aslında zoru başarmak kolay. İmkansız biraz zaman alırmış.
İşte bu bir inanç cümlesi kesinlikle. İşte budur bugün bahsedeceğimiz şey. Evet. Çünkü inanç cümleleri gerçekten çok güçlü. Hayatın içinde kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüyorlar. Biz eğer bu konuda gözümüz açık olmazsa çok fazla şeyi düşünmeden kabul ediyoruz. İngilizce bir sözcük, zaman zaman ben Türkçe'de de duyuyorum. Satın alıyoruz diyorlar onlar. Hmm. Satın aldığının farkına var. Hayattan neyi satın alıyorsun? Bu satın alınmış bir cümle diye bahsediyorlar. Hakikaten bizde belki daha Türkçesi şu olabilir. Edinilmiş. Emanet. Emanet akılla iş yapmak derdi benim bir arkadaşım. Gerçekten doğru, emanet alıyoruz ama emanet olduğunu unutuyoruz. İnanç cümleleri böyle cümleler.
Hmm.
Zordur, yapamam, olmaz, bu şimdi olmaz, işte gençlikte
kötü şans,
gibi.
Problem, zor. Tabii. Değil mi? Oysa beni bunlar bulur. Olmamalı mı hayatta, değil mi?
Her türlü bunlara... terslik beni bulur mesela. Çok güçlü bir inanç cümlesidir. Bunları kırmak için aslında... İletişimin belli bir aşaması da bu. Reklamlarda zaman zaman da siyasette kullanılıyor. Her zaman olumlu kullanılmasından yanayız elbette. Hı hı. Ama bazen kanaatleri edindirmek için kullanılabiliyor. Reklamlarda özellikle bu tür mesajlar çok var. Hani biz onlara giremeyiz belki ama hayatın içinde kendimize dair ya da başkalarına dair, özür diliyorum. Kış ayları malum.
Elbette, geçmiş olsun.
Teşekkür
Peki,
ederim.
Peki bu arada inancımızı hani olumlu ifade edebilmekten söz ettiniz ya. Yeterince olumlu ifade edebiliyor muyuz acaba?
Aslında olumlu ifadeyi yeterince edebiliyoruz ama yeterince dikkat etmiyoruz. Kendimizle ilgili olumlu ifadeleri kullanmak, hani burada biz bizeyiz, açıkça ifade edelim.
Evet.
Bizim memleketin kültüründe kendimize dair olumlu şeyleri dile getirmek çok tercih edilmez. Kabul görmez. Hani biraz alçak gönüllü olmalısınız, kendinizi çok iyi öne çıkarmamalısınız, ben bunu yapabilirim. Tabii ki yaptım canım, ne var ki bundalar.
Genellikle ama mesela şimdi bir
ileri cümleler yani.
Şimdi inanç size göre mi, başkasına göre mi? Şimdi mesela insanlar benden çok hoşlanıyor. Benim inancım mı yoksa başkalarının inancı
bu
mı?
Bu tür cümleler neye göre? Biraz önce söylediğimiz gibi kendini gerçekleştiren kehanetlere dönebiliyorlar. Ama tabii buradaki iç donanım çok önemli. Hani bir şeyin gerçekten inanç başka bir şey. Şöyle söyleyelim. Bir şeyi yakıştırmakla hakikaten inanmak arasında bir fark var. Ama bizim meşhur atasözümüz var. Bir şeyi 40 kere söylerseniz olurmuş. Onda evet. Da bir gerçeklik payı var. Hani bu konuda yapılmış çalışmalar da var. Örneğin yurt dışında tabii yapılmış. Özellikle Amerika ve Kanada bunlara vakit ayırıyor. Küçük bir örnek paylaşmış olalım. Sınıfta öğrencilere bir sınav yapıyorlar. Yarıya ayırıyorlar sınıfı. Ve sınıftan 10 kişiyi sınıfın yarısını seçiyorlar. Ve diyorlar ki bunlar çok başarılı oldu. Öğrencilere hiç haber vermiyorlar, sadece okuldaki çalışan öğretmenlere bu yarı çok başarılı oldu, şu yarı işte orta derecede başarılı. Bir yılın sonunda yapılan sınavda gerçekten o başarılı olan yarı başarılı oluyor.
Evet.
Ama öğretmenlere yanlış bilgi verilmiş. Yapılan sınavda böyle bir ayrım söz konusu değil. Yani biz 40 öğrenciye sınav yaptık. Evet. Bunun şu 20'si çok başarılı dediklerinde aslında o 20 başarılı değil. Sadece öğretmenlere öyle söylenmiş.
Evet.
Bu yeterli zamanı ayırırsanız aslında nasıl kendini gerçekleştirdiğini kehanetlerin gösteriyor.
O zaman bir şeye inanmayı istiyorsak önce hareketlerimizi, davranışlarımızı değiştirmemiz gerekmiyor. Karşımızdakinin de değiştirmesi gerekiyor herhalde. Sihirli öğretmen öğrenci olduğun örneğinde olduğu gibi, değil mi?
Sihirli cümle şu: gerçekten olmasını istediğimiz şeyi ortaya çıkaracak cümlelere ihtiyacımız var. Yani neyin olmamasından, neyin eksik olduğundan bahsetmek her zaman çok yapıcı değildir. İnsan aklı inanılmaz bir oyun oynuyor insana. Sanki eksiği görür ve onu telafi etmek için gayret ederseniz daha iyi sonuçlar elde edecek misiniz gibi. Tam tersine olanı görüp onu çoğaltmak, olumlu olanı görüp onu çoğaltmak üzerine çaba sarf edildiğinde daha iyi sonuçlar elde ediliyor. İşte bunun için de iletişim süreçlerinde bu tür inançları kırmak ya da çoğaltmak için cümleler kullanılıyor. Bunlara kimi uzman diyor ki lokmalar. Cümleler küçük lokmalardan oluşur, küçük inanç lokmalarından. Siz bunları ayırabilirsiniz de. Ayırdığınızda genellikle parçalanırlar. Doğal olarak da bir müddet sonra o inanç kaybolur. Örneğin ben spor yapamam cümlesi çok karşımıza çıkan cümlelerden biri. Doğal olarak hani gün içinde spor yerine geçebilecek pek çok hareket var. Belki sen onlardan yapıyorsundur. Bakın burada iş parçalanıyor artık.
Evet.
Spor bilmem yürüyor musun? Hani.
Evet.
Spor nedir? Spor
merdiven çok, mi inip çıkıyorsun
spor
değil mi?
Spor büyük bir başlık. Bunu parçaladığınız zaman altındaki inanç da parçalanıyor. Yani spor yapamam cümlesini ister istemez kişi burada bırakıyor ve ben neler yapıyorum'a bakıyor. İstediğimiz bu parçalanma. Ya da şöyle sihirli cümleler de var. Yapsaydın hangi sporu yapardın gibi. Yani bunun bir sonraki de parçalama olabilir. Çünkü spor yapamam aslında verilen içeride taşınan bir inancı dışarıya yansıtıyor. Bir kere büyük bir iş olarak görülüyor. Zaman ayrılması gerekiyor, belli bir yeteneğe sahip olması gerektiğine inanıyor kişi. Dolayısıyla yapamamanın altında bir sürü küçük inanç parçaları var. Bunları bölmek üzerine.
Aslında hayatımıza yön veren bu küçük inançlarımız.
Evet.
Değil mi?
Özellikle öğretmenlerin aslında burada çok her konuda olduğu gibi onlara çok iş düşüyor. Bu tür cümleleri küçük küçük parçalara ayırıp bizim hocamızın çok güzel bir lafı vardı, ben hala hatırlarım. Bir fili nasıl yersiniz? Lokma lokma. Eğer fili fil olarak görürseniz yiyebilme şansınız yok, ama bir fili lokma lokma yiyebiliyoruz. Dolayısıyla ilk lokmaya nereden başlardın diye sormak gerekiyor.
Bir diğeri çok önemli gerçekten.
Parçaları birleştirmek, o da inancı daha yüksek bir inanca bağlamak. Bizim dilimizde bununla ilgili muhteşem kelimeler var.
Neler, örnek?
Ben en çok hayırlısını severim.
Hmm.
Bütün bir hikayeyi bir üstte inancı bağlayabilirsiniz. Artık hikaye neredeyse geçersiz kalır. Hayırlısı. İşe girmekle ilgili sizinle dertleşirim. Ve bir sürü şey anlatabilirim ama siz hayırlısı dediğiniz anda
biter.
Bütün hikaye aslında geçersiz kalır ve olumsuz hiçbir şey artık oradan sonra yürüyemez. O yüzden sihirli bir cümle. Yine annelerin çok sık söylediği Allah helal süt emmişle karşılaştırsın gibi. Dolayısıyla bütün o endişe ya da bir takım arada olaylar, bir evlilikten bahsediyoruzdur ve pek çok aşamadan geçiyordur. Bütün hepsini sıfırlayan bir cümledir mesela bu. Anadolu'da çok kullanılıyor. Tabii bu cümleleri kullananlarla sürekli sohbet etmek çok keyifli olmayabilir çünkü yürümez.
Bir yani. Süre sonra evet. Şimdi kendine güvenen insanlar daha başarılı diyebiliriz herhalde, değil mi? Sigarayı bırakacağım ya da yarından itibaren kilo vereceğim.
Evet.
Değil mi?
Aslında derinde şöyle bir şey var, onu hemen söyleyelim. İstiyor musunuz?
Evet.
Yani yine güzel bir atasözümüz var. Bal bal demekle ağız tatlanmaz diye bizim atalar her konuda bir şey söylemiş. Gerçekten istiyor muyum? Bazen hayatta bazı hedefler hani denizde top yakalamaya çalışma hissi verir. Siz suyun içinde topa ne kadar yönelirseniz top o kadar uzaklaşır. Ama asıl mesele şu, gerçekten istiyorsanız bir iç koordinasyon çalışıyor. Tıpkı suda kas koordinasyonunu sağlamak gibi. İstemediğim sürece hiç kimse bana bir şey yaptıramaz. Ben de hiç kimseye bir şey yaptıramam. Gerçekten istemek önemli.
Evet.
Gerçekten istedikten sonra sigarayı bırakamamam, yani sigarayı bırakacağım aslında bu tür çalışmalarda çok tercih edilen bir cümle değil. Her şeyden önce gelecek zaman, yani şu anda değil. Gelecekte bir zaman bırakacağınız hissini verdiği için tercih edilmez.
Evet.
Derler ki hani bırakıyorum da pozitif değil. Dolayısıyla bir şeyi bırakacağım değil. Ben sağlıklı yaşamayı tercih ediyorum şu anda. Şimdi.
Şimdiki
şimdi zaman. Ve burada. Evet. Şimdi ve burada sağlıklı yaşamayı tercih ediyorum. Bu içmemekse içmemektir, yememekse yememektir, spor yapmaksa spor yapmaktır. Hatta bazen sağlıklı yaşamak bir iç donanımdan geliyor. Bulunduğunuz yerden güzel bir yere bakabilmektir bazen sağlıklı yaşamayı tercih etmek. Yani araba kullanıyorsanız camından görebileceğiniz en güzel yere bakmak. Evdeyseniz yine yakınınızdaki size mutluluk verebilecek en güzel şeye bakmak. Belki bir fotoğrafa bakmak. Ama
farkında değiliz ki. Yaşayamıyoruz bunları.
Dikkat alanımız çok sık söylenen şeylerden biri. 7 birimlik bir dikkat alanımız var bizim. Bunu artı eksi 3 diye çalışıyorlar. Yani bunu işte 10'a çıkarabilirsiniz ya da 5'e düşürebilirsiniz, 4'e düşürebilirsiniz gibi. Bu ne demek? Şu anda 7 tane şeye çok dikkatli bakabilirim. Dikkatimi 7 farklı şeye verebilirim ama bunu yükseltmek çok zor. Ama bir şeye konsantreysek, yani odaklanmış bir iş için çalışıyorsak bu giderek düşer. Çevreyi görmeyiz. Hele hele duygularımız biraz hareketliyse, yani duygusal bir şeyler yaşıyorsak daha da daralır. İlginçtir, öfkeli insanların dikkat alanı 1 olabiliyor. Bu çok ilginç. Öfke insanın alanını çok daraltan
peki,
bir durum.
Peki derecelendirdiğimizde kaça kadar çıkıyor ki o?
Yani 7'nin üstüne çıkmak genellikle özel bir eğitimdir. Hatta örneğin film afişlerini falan tasarlarken grafik sanatçıları bu 7'ye önem veriyorlar ve 7'nin üstüne çok çıkmamaya çalışıyorlar. Yani göz baktığında 7 tane farklı şeyi görebiliyor.
Evet.
O 8'i 9'u göremeyeceği için ya da görmeye başlarsa kalabalık algılayabiliyor.
Hı hı.
Onun için reklamcılar özellikle görsel tasarımda onları odaklıyorlar. Mesela kalabalık bir yerde olacaksa afiş, önünde çok durulmayacaksa 2-3 birimlik malzemeyle afiş yapmaya çalışıyorlar.
Evet. Ne kadar etkisi var değil mi
tabii,
hayatımıza?
Tabii. Dolayısıyla bizim de aşkın gözü kördür biraz da buradan geliyor. Hmm. Sadece karşımızdaki insana aşık olduğumuz için kusurlarını görmüyor değiliz.
O beğendiğimiz yönünü görüyoruz sadece.
Hayata da aslında aşık insanlar öyledir. İlginçtir. Bütün nöronlar açık ve daha fazla tat alıyor. İnsan aşık olduğunda daha fazla koku alıyor, daha fazla tat alıyor hayattan. Işığı daha fazla görüyor. İlginç
bir tek şey nasıl etkiliyor hayatımızdaki tabii, pek çok şeyi değil mi?
Çok etkileyici bir kimyası var aşkın. Bilmiyorum sesimiz duyulur mu ama Profesör Doktor Sabri Derman her 14 Şubat'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aşkın kimyası üzerine ders veriyor. Çünkü nöroendokrinolog yani uzmanlığı beynin kimyası üzerine. Ben de dinleme fırsatı bulmuştum. Dolayısıyla onun sözlerine ben de katılıyorum. Aşk çok uzun süre dayanılamayacağı için vücut kendini topluyor derdi Sabri Bey. Doğal olarak odaklanıyor bir duyguya ve surf gibi o duyguyla hareket ediyor. Aşkın gözü kördür. Biraz önce dediğimiz gibi o kişideki kusurları görmemenin ötesinde daha çok görüyor olduğumuz halde hayatta bazı şeyleri görmemektir aynı zamanda. Hayat her zaman bize bu kadar mucizevi hediyeler sunmayabilir, kabul edelim. Ama biz kendi içimizde bu mucizevi hediyeleri hatırlayarak bile çok şeyi değiştirebiliriz.
Evet. O zaman biz aşk dolu günler dileyelim.
Evet.
Hayat aşkı değil mi? Her türlü aşkın her türlüsü.
Tabii ki vatan da sonuçta aşkla hatırlanıyor. Hayatın içerisinde çok fazla aşkı hak eden parça var.
Evlat
hepsini
aşkı,
keşfetmek
değil mi?
Lazım.
Hepsini
keşfetmek
kim neyi
lazım.
İstiyorsa onu dolu dolu yaşasın ve bu hayatının her alanına yansısın diyelim. Teşekkür edelim.
Ben teşekkür
bu haftaki
ederim.
Bu güzel sohbet için sevgili Elif Berna Kutlu'ya. Haftaya yine birlikte olacağız bu bölümümüzde. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'ya ile birlikteydik ve bugünkü birlikteliğimizin de sonuna geldik. Hayatın seslerinde şimdi yine müzik diyoruz.
Dereden su içer iki. dertli de keklik dertsizlere derd açar ama derd açar. Dertli de keklik dertsizlere derd açar ama derd açar. Yazması oyalı, kumdurası boyalı, yar benim aman aman, yar benim. Uzun da geceler yar boynuma sar benim aman aman, sar. Kayada yaslanır iki keklik bir kayada yaslanır tekelde bıçak gümüşünde paslanır aman aman paslanır tekel çal gümüş kında paslanır aman aman paslanır bir gün olur deli de gönül uslanır yazması oyalı kundurası boyalı yar benim aman yar benim uzun da geceler yar boynuma sar benim aman aman sar benim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.44'ü gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. İngiltere'ye uzanacağız. Londra'nın Wood Green bölgesinde Türkçe eğitim hizmeti veren bir Türk okulundan söz etmek istiyoruz siz sevgili dinleyicilerimize. Bu Türk okulunda düzenlenen bir kampanyadan bahsetmek istiyoruz. Kitap bağış kampanyası bu. Bununla ilgili konuğumuz gazeteci, Eurovision haber sitesi editörü Sayın Mustafa Köker telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Köker.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza. Ve bir başka konuğumuz daha var telefonumuzun bir diğer ucunda. Yazar, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Sayın Mansur Işıkbol da telefon hattımızda. Sayın Işıkbol, size de merhabalar efendim. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Evet, Mansur Bey duyamıyor herhalde. Mustafa Bey, başlayalım o zaman sizinle. Birazcık bize bu kampanyadan söz eder misiniz? Kitap bağış kampanyası bu dedik. Ne zaman başladı? Kampanyanın amacı neydi? Ne kadar devam edecek?
Bilmiyorum. Şimdi İngiltere'de ortalama demeyeyim de 38 ayrı Türkçe eğitim veren okul var. Ama bunlar part-time dediğimiz hafta sonu ya da akşamları Türk çocuklarına büyük, ana dillerini öğreten, Türk kültürünü öğreten hafta sonu okulları diyoruz. Bu okullar da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlıkları bir belirli sayıda öğretmen gönderiyor. Ama onun dışında daha çok okul aile birliklerinin fedakarlığıyla, gönüllülük hizmetine dayalı hizmet veren okullar bunlar. Londra Başkonsolosumuz Emirhan Yorulmaz'la bir yıl kadar önce yeni göreve gelmişti. Buradaki toplumun farklı kurumlarından okullarıyla diyaloglar kurarken tabii Türk okulları da gündeme geldi ve bu okulların sınırlı imkanlarla hizmet verdiğini öğrenince başkonsolosluk yorulmazlar bir Türkçe kitap kampanyası düzenleme anons etti, duyurdu bir süre önce ve bunun ilk etkinliğini de geçtiğimiz cumartesi günü sizin de bahsettiğiniz İngiltere Türk Aile Birliği'ne bağlı Ali Rızali Mencoğlu Türk Okulu'nda başlattı. Güzel bir etkinlik oldu. Kampanyaya aileler, bazı sivil toplum kuruluşları, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği gibi kuruluşlar da destek verdi ve kitap bağışında bulundular.
Evet, şimdi Sayın Mansur Işıkbol da telefon hattımızda yazar, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı. Sayın Işıkbol, merhabalar efendim.
Merhabalar.
Evet, sizin de bu kampanyayla ilgili yürüttüğünüz çalışmalar var. Siz de birazcık bunlardan söz eder misiniz? Neresinden katıldınız kampanyaya? Evet, sanıyorum radyonuzun sesi yüksek. Onu kısalım, beni telefondan duyarsanız Mansur Bey.
Tamam, daha güzel olacak.
Doğru evet, musunuz? Evet lütfen.
Şöyle, tabii Mustafa Bey anlattı. Mustafa Bey genellikle başkonsolosumuzun yaptığı kampanyayı kısa ve öz olarak anlattı. 1950'lerde Türkiye'ye gelen Kıbrıslı Türkler, çok güzel bir şey başlatmışlar. Kendi kültürümüzü korumak için hafta sonu okulları kurmuşlar. Ve bu hafta sonu okullarının ilk kurumlarından biri de Ali Rıza Değirmencioğlu. Az önce Mustafa Bey'in anlattığı okul. Ve o okulda kitapla kampanyasının başlatılması çok hoş bir şeydi. Ve Ali Rıza Değirmencioğlu'na birçok velilerimiz, insanlarımız kitap getirdiler. Ben de kendi yazdığım 12'ye yakın roman, çocuk öyküleri ve tiyatro eserlerinde oraya katıldım ve çok mutlu oldum. Az önceki diğer konuşmacı arkadaşları da dinledim. İngiltere'nin sistemi çok farklı. Burada oturmuş bir sistem var. İngiltere Türk öğretmenleri olarak yani 12-13 yıldır aktif faaliyet yapan bir derneğin içindeyiz. İngiltere'de iki tane kurum var. Bunlardan kuruluş var daha doğrusu. Biri konsorsiyum, biri de İngiltere Türk Öğretmenler Derneği. Bunlar eğitim, öğretim, öbür söylediğim okul işleriyle, okullarla ilgili bütün okulların birlik, okul yöneticilerinin birlik içinde olduğu bir dernek. İngiltere Türk Öğretmenler Derneği de Türkiye'den gelen, Kıbrıs'tan gelen ve İngiltere'de yaşayan öğretmenlerin birlikte hareket ettiği bu dernekler politik ve siyaset üstü İngiltere'deki yaşayan bütün insanlara ulaşmak suretiyle insanların eğitim öğretim işleriyle, çocuklarımızın eğitim öğretim işleriyle dilimizle ve kültürümüzle, dilimizi ve kültürümüzü yaymak için elinden gelen bütün çabayı göstermektedirler.
Ne güzel. Peki Sayın Mustafa Köker'e sormak istiyorum hemen bu arada. Gençler mi, çocuklar mı yararlanacaklar bu yapılan bağış kampanyasından?
Aslında okullar ilkokul ve hemen üzeri seviyedeki öğrencilere hitap ediyorlar. Daha çok Türkçe öğretme ve ondan sonra İngiliz eğitim sisteminde CCSE ve A-Level dediğimiz sınav sistemine destek amaçlı bu okullar. Dolayısıyla Türkiye'deki kıyaslama yapacak olursa üniversite öncesine kadar tüm öğrencilere kapsayan bir eğitim sistemi bu Türk okulları. Kitaplar genelde daha çok ilkokul seviyesindekilerin dönüşten Mansur Bey gibi veya diğer katılımcı aileler yedili yetişkinlere de kitaplar da hediye ettiler. Hı hı. Bunu orada oluşturulan bir komite sınıflandırarak hangi yaş hitap ettiğini belirleyerek değişik okullara o kitaplardan belli sayılarda ayırıp dağıttılar ve bir kısmı da herhalde önümüzdeki haftalarda dağıtılacak. Çünkü kampanya durmuş değil, devam edecek bundan sonraki haftalarda da.
Evet, kampanyaya katılım hakkında kısacık bir cümle alalım sizden. Nereye, nasıl müracaat ediyorlar?
Türk okullarına, herkes kendisine yakın olan Türk okullarına başvurabilirler. Eğer ulaşım iletişim imkanı olmazsa başkonsolosluk kanalıyla da ulaşabilecekler.
Evet, Sayın Mustafa Köker çok teşekkür ediyoruz efendim. Size iyi günler, çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Ve Sayın Mansur Işıkbol'a hemen dönmek istiyorum. Şimdi orada yaşayan Türklerin eğitim düzeyinin iyileştirilmesi sanıyorum ilk hedef, değil mi?
Şimdi İngiltere'de çok farklı bir sistem var. Devlet oturmuş bir sistem. Ve bu sistem içerisinde Türkiye'den gelen insanların kendi kültürünü, kendi tanıması, kendi benliğini bulması bu ülkenin yararına olduğunu yani uzun yıllardır söylüyorum yetkililerle. Genellikle bu çocuklarımız kendini tanırsa, kendi kültürüyle büyürse bu ülkenin için yaşadığı ülkedeki insanlara da kendine ve ailesine, çevresine saygılı olacağını çok iyi biliyoruz. Ve bunu biz İngiltere yetkilileriyle de görüşüyoruz.
Evet.
Eğer bunlar şimdi bu hafta sonu okullarındaki bir şey için izleyicilerimiz sizler Mustafa bir kısaca anlattı ama şunu söyleyeyim. Yıllardır bu hafta sonu okullarındaki yöneticilerin cumartesi ve pazar günleri kendilerine ayırdığı bir zamanları yok.
Hı hı.
Bu insanların tamamı eğer cumartesi günü açıksa veya pazar günü açıksa bu değerli insanlar o gününü, o kültürü, Türk kültürünü yaşatmak, çocuklarımızın dilini ve birbirleriyle ilişkilerini ben şunu söylüyorum, hafta sonu okulları bir de terapi merkezi. İnsanlar bir araya geliyor ve bir arada kendi dertlerini, kendi sorunlarıyla birbirleriyle paylaşıyor. Hem dilini hem kültürünü. Bir de yine böyle zaman kısa onu da söyleyeyim. Bu ülkelere gelen, dışarı gelen, Avrupa ile bura çok farklı. Buradaki insanların çoğu kültür şoku yaşıyor. Bu kültür şokunu yaşadığının farkında değiller.
Evet, bu kültür şokuyla ilgili değerlendirmelerinizi daha sonraki programlarımızda alalım Sayın Mansur Işıkbol. Bugünkü katılımınız için size çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci, Eurovision haber sitesi editörü Sayın Mustafa Köker hattımızdaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine ve yazar İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Sayın Mansur Işıkbol da diğer hattımızdaydı. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine katılımlarından dolayı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Zaman çok çabuk akıp geçiyor gerçekten. Sizler çaylarınızı yudumlarken, çayla ilgili düşüncelerinizi bize Facebook ve Twitter üzerinden aktarırken, elektronik postamıza ulaşırken işte bizler de bir çay içimi kadar kısacık bir programda yine sizlerle birlikte olduk. Hayatın seslerini bugün sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Nuri Göktaş vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Hayatin sesleri @trt.net.tr elektronik posta adresimize bekliyoruz yarışmamıza katılabilmeniz için çayla ilgili cümle. Facebook ve Twitter'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşabilmeniz mümkün. Yarın Hayatın Sesleri'nde yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Jump.